Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
Mezarlık Kapısında. Yunus Dede'nin bu haftaki sohbeti de bambaşka bir ruhaniyetle doluydu. Orhan'ı yine unutulmaz iklimlere götürmüştü. Orhan hatırladı. Uzun zamandır annesinin mezarını ziyarete gitmemişti. Derin bir iç geçirdi. Gerçi her namazda annesine dualar ediyor, onu hiç unutmuyordu. Fakat yine de kabre başına gidip ziyaret etmemek vefasızlık olur endişesi taşıyordu. Sohbetten sonra Doktor Selim Bey'den müsaade alarak seri adımlarla annesinin meftun bulunduğu mezarlığa doğru yürümeye başladı. Bu kısa ziyaretler bir gün ebedi bir ziyarete dönüşecek diye düşündü. Acaba hali o zaman vuslata kavuşmaya müsait olacak mıydı? Tekrar derin bir iç çekti. Mezarlığa gelmişti. Yaklaştıkça mezar taşları sanki sessiz lisanlarıyla toprak altındaki feryatlar sebebiyle taş kesilmiş gibi geldi. Yunus'un mısralarını hatırlıyordu. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları ucunda hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Lakin o da ne? Mezarlığın girişinde yine o vardı. Tilki Şevket. Orhan gayri ihtiyari bir an durakladı. Gitse yüz yüze gelmiş olacaktı. Kalbi de aklı da artık Tilki Şevket'le yüz yüze gelmeye itiraz ediyordu. Yıllar önce yanına can attığı bu adamın nasıl bir afet ve ahiret tehlikesi olduğunu artık o kadar aşikar bir şekilde görüyordu ki bağrında buğzun en kuvvetlisi tutuşuyordu. Artık Tilki Şevket'le kesişen hiçbir yolu ve yönü yoktu. Ancak ne hikmetse kendisi ne kadar kaçsa Tilki Şevket de o kadar Orhan'ı takip ediyor gibi durmadan karşısına çıkıyordu. En olmadık zamanlarda ona rastlıyordu. Şimdi de mezarlık girişinde, halbuki hiç rastlamak istemediği isimlerin başında geliyordu. Çünkü onun yüzünden az daha ebedi felaketini, ebedi bir saadet zannedip de helak olacaktı. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki, lütfu ilahi sayesinde büyük bir ebediyet uçurumundan son anda kurtulmuştu. Fakat imtihan dünyası. Daima bir yerlerde onunla karşılaşıyordu. O tehlikeli uçurum daima önüne çıkıyordu. Tabii artık gözleri net görüyordu. Bir uçurumda helak olmakla hakikat zirvesinde kurtuluşun ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Bu şekilde bildiği ve idrak ettiği noktada kendini felaketten muhafaza etmenin nasıl olacağının da tamamen farkındaydı. Yani cehennem tuzaklarına karşı kalbi daima uyanık haldeydi. Bu sebeple Tilki Şevket'i görünce adımları geri geri gitti. Öyle ki şimdilik annesinin mezarını bile ziyaret etmekten vazgeçmeyi düşündü. Fakat gönlüne bir başka düşünce daha düştü. Daha evvel hiç böyle düşünmemişti. Biraz daha zihninde mütalaa ettikten sonra kendi kendine mırıldandı. Bu belki de bir muradı ilahi. En olmadık yerlerde bu adamın karşıma çıkması sadece bir imtihan dolayısıyla olmasa gerek. Bunda daha başka bir ilahi murat olabilir. Zihnindeki düşünceyi kalbi de tasdikledi. Olabilir. Çünkü hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Bütün tevafukların içinde ayrı ayrı hikmetler gizli. Düşündü. Acaba bu meseledeki murad-ı ilahi nedir? Yine kendi kendine mırıldandı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sonra mezarlık girişine doğru kararlı bir şekilde adımlarını tekrar hareketlendirdi. İyice yaklaşınca gördü ki Tilki Şevket hayli bitkin, çökük ve perişan bir vaziyette iki büklümdü. Geçen sefer Topkapı Sarayı çıkışında rastladıklarından daha beter bir haldeydi. Yine dileniyordu. Orhan İyice yaklaştı, hafif ve sıcak bir sesle selam verdi. Herkesin görmeden gelip geçtiği, kimisinin nefretle bakıp hor gördüğü berbat bir adama böyle sıcak bir selam, Tilki Şevket'in hiç rastlamadığı bir davranıştı. Şaşırdı. Ne adamlar varmış dünyada diyerek başını kaldırdı. Gördüğü simayı tanıyamadı. Fakat tanır gibi olmuştu. Gözlerini ovuşturdu, dikkatlice baktı. Olabilir miydi? Orhan'a benziyordu. Ama bildiği Orhan değildi bu. Karşısında eski tanıdığı Orhan yok. Genç yaşta olgun bir beyefendi vardı. Şaşkınlığı bir kat daha arttı. Orhan? Sen ha? Yahu ne oldu sana böyle? Berbat bir dilenciye selam vereni ilk defa gördüm, şaşırdım. Bir de o selam veren sen olunca daha şaşırdım. Sesini duymasam belki de tanıyamazdım. Şaşkınlığı geçince Tilki Şevket'in cümleleri iğneleyici bir usluba döndü. Tabii, beyefendinin tuzu kuru. Bizim gibi dilenmesine gerek yok. Tabii ki fiyakalı bir beyefendiye dönüşecek. Orhan, emre bil maruf vazifesinin şuuruyla cevapladı. Yanlış görüyorsun Tilki. Senin de dilenmene gerek yok. Şöyle bir silkinip gayret etsen, kendini toparlasan, inan ki bambaşka bir şahsiyet olursun. Ebedi huzuru bulursun. Yahu görmüyor musun, çaresizim. Akşama bir yudum içecek kadar bile param yok. Her gün bu şekilde tedarike mecbur kalmak beni kahretmiyor mu sanıyorsun? Sen de içmeyiver zıkkımı. Ne demek içme? Ölürüm daha iyi. Onsuz benim için hayat bile manasız. Peki mezarlık kapısından bakıp da hayatın ne olduğunu hiç düşündün mü? Tilki Şevket birden afalladı. Ne biçim sual bu? Ne bileyim ben, filozof muyum? Gördüğün gibi yaşıyorum işte. Benim için hayat bu. Orhan manidar bir karşılık verdi. Ben görüyorum da sen görmüyorsun. Belki de görmek istemiyorsun. Bu yüzden mezarlık eşiğinde Allah'tan dileneceğine, insanlardan dileniyorsun. Oysa mezarlık kapısı sadece Allah'tan dilenme yeridir. Bu kapıda insanlardan dilenenin eli boş kalır. Tilki Şevket bir kat daha afalladı. Gayri ihtiyari başını mezarlığa döndürdü. Baktı, baktı. Sonra bakışlarını yola çevirdi. Sonra tekrar mezarlığa baktı. Orhan devam etti. Nefeslerimiz bitiyor. Sen de oraya gireceksin, ben de. Hem hiç geri dönmeyeceğiz. Esas hayat da zaten orada başlayacak. Şu mezarlığa sor. Buradaki hayat nefes kadar kısa. Anlamayan, anlamıyorsa da herkesin hayatı mezarlık eşiğinde 3-5 nefesten başka bir şey değil. İnsan işte bu gerçeği anlamadığı zaman, cümleyi Tilki Şevket tamamladı. Benim gibi oluyor değil mi? Mezarlık kapısında Allah'tan dileneceğine senin gibi nasihatçilerden içki parası dileniyor. Bu kadar laf söyleyeceğine 2 kuruş at da geç git. Orhan alınmadı. Devam etti. Niye anlamıyorsun Tilki? Bir gün bu gerçekleri sana ecel anlatacak. O zaman vah diyeceksin. Fakat işe yaramayacak. Gündüzün şu gürültüsü ve kalabalığı, geceleyin nasıl ıssız, karanlık ve ürkütücü bir sessizliğe dönüyorsa, hayatın hali de ecel kapısında aynı şekle dönüyor. Toprak üstündeki karanlık geceler bile yürekleri çatlatırken, toprak altındaki karanlık geceleri biraz düşün. Tilki Şevket'in yüzü sarardı. Ölümü ilk defa bu kadar yakın ve ensesinde hissetti. İlk defa sesi titredi. Yahu Orhan, anladım sofu olmuşsun. Ama yüreğimi ağzıma getirdin. Orhan devam etti. Ya toprak altında yüreğin ağzına gelince ne yapacaksın? Biraz da aklın başına gelse de kabrin karanlığını aydınlatacak kandiller hazırlasan. Orhan devam etti. Biliyorum ki senin ailenden kimse kalmadı bu dünyada. Kim bilir toprak altında halleri nasıl? Onlar da bir müddet önce senin gibi toprak üstündeydi. Ya şimdi? Unutma. Bir müddet sonra senin için de bu cümleler söylenecek. Devam etti. Hep böyle yaşayıp gideceğini mi zannediyorsun? Dünyada hiçbir şey aynı hal üzere devam etmez. Çünkü faniliğe mahkum. Baksana, bir deprem, bir tsunami oluyor, öncesi ve sonrası tamamen ayrı ve bambaşka. Ecel de böyle. Ölüm tsunamisinden sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Ama hazırlananlar için ölüm elbette bir tsunami gibi değil, ebedi bir bahardan ibaretti. Tilki Şevket başını eğdi, iş dünyasında harmanlar savruluyordu. Doğru söylüyorsun be Orhan. Ama ben şeytan ve nefis denen iki canavarın arasında yıllarca tilkilik yaptım. Hiç aslan olmadım. Beş para etmez bir halin zebunu oldum. Benim suçlarımı hiçbir eyvah örtüsü kapatamaz ki. Biliyorsun, sen dahil kaç kişinin kanına girdim. Üzerimde dağlardan ağır günahlar var, veballer var. Orhan, Tilki Şevket'in kalbindeki bu uyanış emareleri karşısında daha bir heyecanla anlatmaya devam etti. Asla ümitsiz olma. Yeter ki sen yönünü seni yaratana samimiyetle dön. O sana mutlaka buyur kulum diyecektir. Bak, bugün Yunus dedenin sohbetinde bir hadisi şerif dinledim. İnşallah fırsat olur, seni de o sohbete götürürüm. Öylesine bambaşka bir insan ki, hem sıcacık bir baba, hem şefkatli bir anne, hem olgun bir hoca efendi, hem en samimi bir dost, hem kimsenin olmadığı yerde en yakın kimse, yani kimsesizler kimsesi. Tevafuka bak ki, sanki senin haline şifa olmak için, bilhassa gözlerimin içine bakarak bugün şu hadisi okudu. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuşlardır. Vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu adam yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi gösterdiler. Bu adam rahibe giderek, 99 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu diye sordu. Rahip, hayır, kabul olmaz deyince onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısı 100'e çıktı. Sonra yine yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir alimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek 100 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Tövbesinin kabul olup olmayacağını sordu. Alim, elbette kabul olur. İnsanla tövbe arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Orada Allah Teala'ya ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Sakın memleketine dönme. Zira orası kötü insanların yaşadığı bir yerdir, dedi. Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri o adamı kimin alıp götüreceği hususunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri, o adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek yola düştü, dediler. Azap melekleri ise, o adam hayatında hiç hayırlı bir iş yapmadı ki, dediler. Bu sırada insan suretinde bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek, geldiği yerle gittiği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa adam o tarafa aittir, dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdü. İfade etmeli ki affın menşei Cenab-ı Hak'tır. Bazen büyük, bazen küçük ve bazen orta derecedeki günahlar karşısında Allah dilerse affını tecelli ettirir. Bazen de kahrını. Küçük görünen bir şeyde bile bu itibarla kul, haf ve reca halinde olmalı. Yine Efendimiz buyuruyorlar ki, günahkar bir kadın çölde susuzluktan diliyle kumları yalayan bir köpek görmüştü. ona merhamet edip ayakkabısıyla kuyudan su alarak köpeğin susuzluğunu giderdi. Cenab-ı Hak da bu kadının günahlarını affetti. Diğer bir kadın da kedisini umursamayıp aç bırakmıştı. Hatta yerin haşeratını yemesi için bile ona müsaade etmemişti. Nihayet kedi açlıktan öldü. O kadın da bu merhametsizliği sebebiyle cehennem yolcusu oldu. İşte böyle Şevket. Hak kapısında yeter ki samimiyetle tövbeye sarılalım. Bulundukları mezar kapısı bir dirilik kapısına dönmüştü adeta. Tilki Şevket, Orhan'ın cümleleri biter bitmez dedi ki, ''Orhan kardeşim, beni Yunus dedenin sohbetine götürür müsün?'' Bütün meramı bu cümlede gizli ve aşikardı.
Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.